Azrail nasıl rüşvet yedi? Muzaffer İzgü.
Ayrım 2.
Rambo Conan kim oluyormuş? İnsan bir kitapla ünlü olabilir mi? Olabilir. Ama çok ünlü olabilir mi? Niçin olmasın? Allah yürü ya kulum dedikten sonra niçin olmasın? İşte yılın en çok satan kitabının yazarıyla konuştum. O da aynını söyledi hemen. Allah bana yürü ya kulum dedi. Ben de yürümeye başladım. Efendim nasıl yürüdünüz? Şimdi efendim bir söz vardır. Tabak sevdiği deliği yerden yere çalarmış. Sanırım Allah da beni sevdiği için yerden yere çaldı. Ama sonunda şöyle bir yöreme baktım. Gerçekten oturduğum salon çok iyi döşenmişti. En pahalı koltuklar, sehpalar. Çok pahalı vazolar, duvarlarda resimler, yerlerde boydan boya çok değerli halılar. Zaten kolay olmamıştı yılın yazarının yanına yaklaşmam. Kapıyı çaldıktan sonra bir süre bekletilmiş, sonra bir genç tarafından ufacık bir odaya alınmıştım. Sonra oradan sanıyorum yılın yazarının sekreteri olacak güzel bir bayan tarafından salona getirilmiştim. Ancak salonda 15 dakika bekledikten sonra yılın yazarıyla karşılaşabilmiştim. Zamanından önce ağaran saçları, birazcık çökmüş omuzlarıyla 60 yaşında gibi gösteriyordu. Oysa biz biliyorduk ki yılın yazarı 40 yaşındaydı. Hapishane alışkanlığından olacak, oturduğu yerde oturamıyor, arada bir kalkıveriyor, hemen salonun o başından bu başına, bu başından o başına volta atıyordu. Elindeki sarı kesme kehribar tesbihini de şıkır şıkır çekiyor, bazen şakır şakır öttürüyordu. Genç bir bayan hizmetçi içki sunuyordu. Efendim, nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Şey yani, nasıl keşfedildiniz? Şimdi sanırım geçen yıl bu zamanlar yazar değildiniz. Değildim efendim. Zaten ben yazmadım da aslına bakarsanız. Ne diyorsunuz? Yani şimdi bu kocaman kitabı siz yazmadınız mı? Yok, ben anlattım efendim. Ben anlattım. Onlar yazdılar. Hiçbir şey anlamıyorum efendim. Sayın yazar, galiba şaka ediyorsunuz. Yok, şakayı hiç sevmem. Gerçekten doğru söylüyorum. Şimdi ben anlattım, onlar yazdılar diyorsam doğrudur. Zaten ben bunları yıllar önce anlatmıştım. Bakayım, evet evet, 16 yıl önce. Demek 16 yıl önce çalışmanız ancak şimdi kitap oldu. Ben şimdi o zaman bu anlattıklarımın kitap olacağını bilmiyordum efendim. Nereden bilebilirdim ki? Aa, elbette, kitabın tutulup tutulmayacağını, konuların sevilip sevilmeyeceğini. Yo, öyle değil. Ben anlattıklarımı kitap olsun diye anlatmadım ki. Gülümsedim. Gerçekten çok garip bir yazarın karşısındaydım. Söyledim. Sayın yazar, sizinle yapılan söyleşinin başlığını sanırım çok garip bir yazar koyacağım. Gerçekten çok garipsiniz. Hiç de değil dedi. İçkisini içti, ayağı fırladı, iki volta attı. Tesbihini şakırdattı, geldi koltuğa oturdu. Başından anlatayım dedi. Efendim, beni gözaltına aldılar. Anlamadım. Ne zaman efendim? 16 yıl, şöyle bir hesap, 16 yıl, 3 ay önce. Evet, evet, tas tamam, 3 ay gözaltında kaldım. Böyle gözaltı. Evet, gözaltı efendim, anlıyorum. Alıp götürüyorlar, bir odaya koyuyorlar, odada her şey var. Yatak, yorgan, tertemiz havlular, gazeteler, kitaplar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği. Salt bir özgür olmadığınız şey, evinize gidemiyorsunuz. Bir de yemeklerinizi kendiniz seçemiyorsunuz. Evet sayın gazeteci bey, tamamen öyle. Bir de banyo konusu var. O da sizin isteğinize göre olmuyor. Onlar istedikleri zaman banyo yapabiliyorsunuz. Siz örneğin ikindi üzeri banyo yapmak istiyorsunuz, bir bakıyorsunuz zamanını geçirmişler ta akşam üzeri. Falanca bey buyurun banyoya diyorlar. İşte ben de bunlardan şikayetçiydim. Bir de göz altındasınız ya, hep sizi gözlüyorlar. Bir kişi devamlı olarak sizi pencerenin deliğinden gözlüyor. Şimdi ortaya şu durum çıkıyor. O kişi sizi gözlediği için siz de devamlı onu gözlüyorsunuz. Sonra bu düşünce gelip kafanıza yerleşiyor. Acaba ben mi göz altındayım, yoksa şu delikten beni gözetleyen adam mı diyorsunuz? İşte bundan sonra içiniz rahatlıyor, o adamı gözetlenen yerine koyup rahat ediyorsunuz. Ha bir de şu var, nasıl olsa şunun şurasında göz altındayım. Ne olacak yani? Ya bir ay ya iki ay. Ondan sonra gelsin hapishane diyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Evet efendim, gözaltındasınız. Anlıyorum. Orada düşündüğünüz kitabınızın, pardon, ünlü kitabınızın konusunu. Yok, hiçbir şey düşünmedim. Zaten daha ilk başından niçin gözaltına alındığımı bile bilmiyordum. Bilmiyordunuz ama? Evet, evet, düşünüyordum ilk günler. Böyle sabah kahvaltılarında rafadan yumurtaları, öğle yemeklerinde tas kebaplarını yerken düşünüyordum. Beni niçin gözaltına aldılar? Kendi kendime bir nedeni olmalı diyordum. Ama bilmiyordum. Usuma birçok şey geliyordu. Şu mu, bu mu, ha öteki mi? Aman canım, sen de hiç bunlardan ötürü insanı gözaltına alıp da böyle beslerler mi diyordum. Demek sizi besliyorlardı. Nasıl beslenme efendim? Hepimizi besliyorlardı. Sabahları bir doktor geliyor, iştahımız olup olmadığını, moralimizin bozuk olup olmadığını soruyordu. Yoksa, bozuksa? Yoksa iştah şurupları efendim. Buradan zayıflayıp çıkılmaz. Prensipleri bu, kilo alınır çıkılır. Ama zayıflanıp çıkılmaz. Şayet moraliniz bozuksa, hemen bir psikolog geliyor, moralinizin düzelmesine çalışıyordu. Aman ne güzel. Ne diyorsunuz sayın gazeteci bey? Psikolog da moralinizi düzeltmezse, bahçede geziyorsunuz, gerektiğinde gözaltında dışarı çıkarılıyorsunuz, eğlendiriliyorsunuz, boyuna, sorguya çekiliyorsunuz. Moraliniz düzeldi mi, moraliniz düzeldi mi, sonunda moraliniz düzeliyor. Bir geliyorsunuz, oh mis gibi banyo hazır, doktorun moral düzelten ilaçları hazır. İçip yatıyorsunuz, sabahleyin turp gibi. Demek sayın yazar, bu çok iyi koşullarda bu değerli ve hacimli romanınızı yazdınız ve bitirdiniz. Şey, acaba şimdi efendim yazardan yazara değişiyor. Gerçi çok klasik bir soru ama, hani bir yazar varmış, böyle tutar ayaklarını sıcak su dolu bir leğenin içerisine koyarmış, öyle yazarmış. Bir yazar varmış, yanında tepeleme, ateş dolu bir mangal olmadan dünyada yazamazmış. Yazarın biri de kağıdını kalemini alır, ağacın başına kuş gibi tüner, öyle yazarmış. Acaba siz nasıl yazardınız efendim? Sizin de bu yazarlar gibi bir tuhaflığınız var mıydı? Şey, pardon, yani tuhaflık değil de, şey, böyle. Vardı, vardı. Çok tuhaf yazardım ben de. Şimdi böyle gece yarısı olunca sırtım kaşınırdı. Ah sayın yazarım, şimdi usuma geldi. Ah dilimin ucunda. İşte şey, şu ırmakları anlatan yazar, tüm olayları ırmakların üzerinde anlatan yazar, bu yazar masanın başına oturdu muydu, hizmetçisi devamlı sırtını kaşırmış. Siz de? Ah, benim canım şey istiyordu, sopa. Güldüm, anlamadım. Evet, evet, koskoca başlık yazının başına, sopayla yazan yazar. Anlamadım sayın yazarım, sopa? Evet, şimdi gece yarısı benim sırtım kaşınmaya başlıyordu. Böyle esin gelince ah şaşılacak şey, hiç duymamıştım. Böyle sıkıntılar, sırtımda bir kaşınma, bir kaşınma. Canım bir cop istiyor, bir cop istiyor ki, yani o copları yemezsem duramayacağım. Yani yazamayacaksınız. Tamamen öyle efendim. Şimdi elbette benim bu isteğime karşı duramıyorlar. Çok nazikler. Ne diyorsunuz efendim? Turşuluk hıyar gibi böyle olur kibarlık, naziklik. Alıp beni götürüyorlar, genel üstek üzerine, şey yani benim isteğim üzerine, döve döve bir ediyor, bir yandan da konuş lan, konuş lan diyorlar. Yani yaz diyorlar. Evet, evet öyle diyorlar. Şimdi ben bir yığın inen kalkan coptan sonra konuşmaya başlıyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum, hemen durunca coplar yine kalkıp iniyor. Yine konuş lan, konuş lan diye bağırıyorlar. Genel istek üzerine romana devam edesiniz diye. Elbette ben hemen ara vermeden romana devam ediyorum. Çünkü konsantre olmuşsunuz. Evet, konsantre olmuşum. Başlıyordum yine bülbül gibi ötmeye. Anlıyorum, onlar beni coplamazken sigara içiyorlar. Aralarında konuşuyorlar. Oh oh, çok iyi gidiyor diyorlar. Ha, söylemeyi unuttum. İnsanın gözlerini bağlıyorlar. Çok kibar adamlar. Dedim ya, göz göre göre hani böyle gözler birbirine baka baka insana cop vurmak istemiyorlar. Demek böylece yazdınız ve romanı bitirdiniz. Hayır efendim, kolaymış romanı yazmak. Yazar yapıtını eline aldı, sayfalarını karıştırdıktan sonra. İçinden 3 oyun, 2 film çıkartılan bir roman öyle kolaycacık yazılır mı? Bazı günler canım hiç konuşmak istemiyordu, dedi. Yani yazmak istemiyordu. Evet, işte o günler böyle bir şeyler oluyordu ki bende canım elektrik istiyordu. Anlamadım, elektrik ışığı mı sayın yazar? Yo efendim, elektriğin kendisi. Şöyle içime elektrik girsin, böyle parmak uçlarımdan, kollarımdan, boynumdan dolansın. Ah elektrik, ah elektrik. Böyle istiyordunuz. Evet, istiyordum. Ve kibar adamlar veriyorlardı. Veriyorlardı elbette. Ama öyle çok vermiyorlardı. Birkaç saniye. Oh, o birkaç saniye bana yetiyordu. 10-15 sayfa döktürüveriyordum. Hop, yine akım veriyorlardı. 15-20 sayfa daha. Mutlu oluyorlardı aralarında. Çok iyi gidiyor, çok iyi diyorlardı. Şimdi elektrikten sonra çok hızlı yazdığım için bir süre ne onlar ne ben romanı unutuyorduk. Ama bazen de onların akıllarına geliyor, beni gıdıklayarak, okşayarak nasıl devam edelim mi diyorlardı. Ben canımın istemediğini söyleyince bayağı üzülüyor, canları sıkılıyordu. Kim bilir, belki de böyle güzel bir romanın yarım bırakılmasını istemiyorlardı. Yanıma gelip, "Beyefendi, acaba bacağınızda, karnınızda sigara söndürsek romana devam edebilir misiniz? Acaba tırnaklarınızı çeksek biraz daha yazabilir misiniz?" diyorlardı. Ben cık cık dedikçe onlar da cık cıklıyorlardı. "Vah, yazık olacak güzelim, roman yarım kalacak," diyorlardı. "Ama sizin gönlünüz romanı yarım bırakmak istemiyordu değil mi?" diye sordum. Yazar kalktı, bir volta attıktan sonra geldi koltuğa oturdu. Romanı bana zorla yazdırmak istiyorlardı. Kabalaşmışlar mıydı? Diye sordum. Ülkenin bu romana kavuşmasını istiyorlardı. Doğur ulan doğur diyorlardı. Kollarımı geriden kıvırmış, ikisi karnımın üzerine çıkmış, biri de ıkındırmış, saçlarımı çeken biri boynuna doğur ulan doğur diye bağırıyordu. Doğuruyordum. Romanınızı. Evet, romanımı. Ben doğurdukça onlar ha güzel, ha güzel, şu bölümü de, bu bölümü de diyorlardı. Ha, şu romanınızdaki ana başlıklı bölümler. Başlıkları siz mi koyuyordunuz yoksa onlar mı? Onlar başlıklarını koyuyorlardı, ben yazdırıyordum. Arada çok kalın bir ses duyuyordum. Bu her zaman orada olmayan biri, belli ki romansever, sanatsever kişi, nasıl gidiyor, neler oluyor diye soruyordu. Yazdırdığım romanı sanırım bu kalın seslinin önüne sürüyorlardı bizim arkadaşlar. Sonra kalın ses, "Oo, çok iyi, oo, çok güzel, bravo, çok iyi gidiyor," diyor. "Devam edin, harika," diye ekliyordu. Siz devam ediyordunuz. Evet, 90 gün. Bazen canım yazdırmak istemiyordu. O zaman beni baş aşağı asıyorlardı. Bazı zaman kafamı duvara çarpıyorlardı. Bazıları falakaya yatırıyorlardı. Sonunda roman bitti. Sonra efendim, roman bitince beni gözaltından alıp hapse attılar. Yattınız ve çıktınız. Evet, çıktım efendim. Peki sayın yazar, yıllar sonra bu romanınızı yayımlamak nereden aklınıza geldi? Efendim, tamamen koşullardan, daha doğrusu rastlantılardan diyebilirim. Şimdi ben sinemalarda Rambo'ları, Conan'ları, Rocky'leri izledim. Hani belki siz de izlemişsinizdir. Bir insan bir başına neler yapıyor, akıllar durur. İşte o zaman kafamda bir şimşek çaktı. Yahu ben bunu yıllar önce yazmışım da haberim yok. Hem Rambo'ların, Conan'ların yaptıkları ne ki? Benim ifademde, şey yani romanımda öyle bölümler, öyle şeyler var ki, neleri yıkmıyorum ben neleri. Bir başıma böyle Sylvester Stallone halt etmiş benim yanımda. Yakıyorum, yıkıyorum, patlatıyorum, kırıyorum, yok ediyorum. Sonucu görüyorsunuz. Evet, onlardan daha çok beğenilmiş olmalı ki yılın en çok satan kitabı oldu. Bir Amerikalı, bir Avrupalı şirket yeni konanlar, Rocky'ler yapmak için kitaptan film yapma hakkını satın aldılar. Yazara sordum. Galiba bir de mahkemeniz var sayın yazar. Yazar kalktı, odada bir volta atıp tesbihini havada 3 kez çakırdattıktan sonra yanıma oturdu. Evet dedi, şu işkencecilerden biri, yani arkadaşlardan biri işte o romanı okumuş. Romanın çok para getirdiğini de öğrenince bu romanın yarısını ben yazdım diye beni mahkemeye vermiş. Tanık olarak da öteki arkadaşları göstermiş. Öteki işkenceci yani öteki arkadaşlar da kitabı okuyup "Aa vallahi şu bölümü ben yazmıştım, bu bölümü ben yazmıştım" diye topu birden beni mahkemeye vermişler. Sonradan devreye Kalın Sesli de girmiş, "Benim de emeğim var" demiş. "Kazanırsanız ben %10'unu alırım" demiş. Bu Kalın Sesli sonradan kuruluşlarda %10'la çalışmaya alıştığı için hep %10 istermiş.
Ayrım sonu.